Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Şeyda Deveci. Eserin adı Karacan Açık Öğretim. Maliye Politikası 2. Türü Eğitim. İSBN nosu 978 6053 6961 17. Sayfa sayısı 151. Ses kaydına başlama tarihi 2 Mart 2017. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Ünite 1. Türkiye'de ekonomik istikrar politikaları. Çözümlü test soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 öncesi ekonomik yapının belirleyici özelliğidir? A. İthal ikameci sanayileşme politikası. B. Dışa açık sanayileşme politikası. C. İhracata dayalı sanayileşme politikası. D. Özelleştirmeye dayalı büyüme politikası. E. Serbest döviz kurumu politikası. Çözüm. Türkiye'de 1980 öncesi ekonomik yapının belirleyici özelliği devlet öncülüğünde yürütülen ithal ikameci sanayileşme politikasıdır. Buna göre yurt içi talebe yönelik olarak yapılan üretimle büyüme sağlanacak ve kamu yatırımları ile bu süreç desteklenecektir. Yanıt A. İthal ikameci sanayileşme politikası. 2. Aşağıdakilerden hangisi ithal ikameci sanayileşme politikasının uluslararası ekonomik yapı içerisinde başarısız olma risklerinden biri değildir? A. Yurt içi talebe yönelik üretim yapıldığında tüketici gelirinin yüksek olması gerekir. B. Üretim sürecinde kullanılan girdilerin bir kısmı dışarıdan satın alınacağı için sürekli borçlanmaya gidilmelidir. C. Yatırımları teşvik eden tasarruflar yetersiz kalabilir. D. Girdi kullanımı için dövize ihtiyaç vardır. E. Rekabetçi olmayan bir ekonomik yapıda verimlilik ve kalite sorunu oluşabilir. Çözüm. Üretim sürecinde kullanılan girdilerin bir kısmı dışarıdan satın alındığı için dövize ihtiyaç vardır. Örneğin Türkiye bu ihtiyacı bir süre yurt dışında çalışan işçi dövizlerinden karşılamış, ancak bu kaynak azaldığında sürekli borçlanma yapılamayacağına göre döviz darboğazına girmiş ve ödemeler dengesi sorunları ortaya çıkmıştır. Yanıt B. Üretim sürecinde kullanılan girdilerin bir kısmı dışarıdan satın alınacağı için sürekli borçlanmaya gidilmelidir. 3. 1970'lere damgasını vuran temel istikrarsızlık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Dış açığın artması. B. TL'nin aşırı değer kazanması. C. Petrol fiyatlarındaki hızlı artışlar. D. Parasal dengelerin bozulması. E. İç finansman sorunları. Çözüm. 1970'lere damgasını vuran temel istikrarsızlık nedeni petrol fiyatlarındaki hızlı artışlardır. Ekonomik gelişme açısından enerji ve o tarihlerde özellikle petrol, bütün üretim süreçlerinin dolaylı veya dolaysız girdisi olduğundan çok önemlidir ve bütün ülkelerde bir istikrarsızlık nedeni olmuştur. Yanıt C. Petrol fiyatlarındaki hızlı artışlar. 4. Aşağıdakilerden hangisi 1970'li yıllardan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alan istikrarsızlıklardan biri değildir? A. Ekonomide tarımın payının yüksek olması. B. Hızlı şehirleşme. C. Nüfusu istihdam edecek yatırımların gerçekleşmemesi. D. İşletmelerin hızla büyümesi. E. Sanayi sektörünün rekabet gücünün olmaması. Çözüm. Türkiye ekonomisini 1970'lerin sonunda istikrarsızlığa götüren temel nedenler yapısal niteliğe sahiptir. Talep yapısı değişirken üretim yapısı değişen talebe ayak uyduramamıştır. İşletmeler küçük ölçeklidir. Yanıt D. İşletmelerin hızla büyümesi. 5. Aşağıdakilerden hangisi 1978 ve 1979'da yürürlüğe giren politikaların kapsadığı önlemler arasında yer almaz? A. Dış borç ve kredi imkanlarının artırılması. B. Temel mal ve hizmetlerin fiyatlarının artırılması. C. Faiz oranlarının artırılması. D. Devalüasyon. E. Kitlerin özelleştirilmesi. Çözüm. 1970'lerden sonra ortaya çıkan istikrarsızlıklarla başa çıkmak için 1978 ve 1979'da devalüasyon yapılmış, temel mal ve hizmetlerin fiyatları ile faiz oranları artırılmıştır. Dış borç ve kredi imkanlarının artırılması için de bazı önlemlere başvurulmuştur. Kitlerin özelleştirilmesi ise 5 Nisan kararları çerçevesinde alınan önlemler arasındadır. Yanıt E. Kitlerin özelleştirilmesi. 6. İhracata konu olan mallarda uzmanlaşma yoluna gidilerek ekonomik büyümenin sağlanmasına ne ad verilir? A. İthal ikameci politika. B. Özelleştirmeye dayalı büyüme politikası. C. Esnek döviz kuru politikası. D. Serbest döviz kuru politikası. E. İhracata dayalı büyüme politikası. Çözüm. 24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararlardan biri de dışa açık ya da ihracata dayalı büyüme politikası olarak adlandırılan politikadır. Dış finansman sıkıntısı nedeniyle yurt içi üretim azaldığından ihracata yönelik büyüme hem rekabetçi bir ekonomi yaratarak maliyetleri azaltacak ve kaliteyi arttıracak hem de daha fazla ihracat ile döviz kazancını artıracaktır. Yanıt E. İhracata dayalı büyüme politikası. 7. Aşağıdakilerden hangisi 1980 istikrar programında ücretlerin sınırlandırılması önlemine başvurulmasının nedenlerinden biri değildir? A. İhracat mallarını yurt dışında rekabet edilebilir duruma getirmek. B. Üretim maliyetini düşürmek. C. İş gücünün verimliliğini azaltmak. D. Kar oranlarını artırarak yatırımlarını uyarmak. E. İç talebi sınırlayarak ihracat olanağını artırmak. Çözüm. 1980 istikrar programı kapsamı içinde yer alan önlemlerin bir diğeri de ücretlerin sınırlandırılmasıdır. Uygulanan ekonomi politikası çerçevesinde bu tür bir önleme düşük ücretlerin kar oranlarını artırarak yatırımların uyaracağı, üretim maliyetini düşürerek ihraç mallarını yurt dışında rekabet edilebilir duruma getireceği ve sınırlayarak yurt içinde üretilen malların ihraç olanağını artıracağı nedeniyle başvurulmaktadır. Yanıt C. İş gücünün verimliliğini azaltmak. 8. Bir ekonomide faiz oranlarının yükseltilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Enflasyonu önlemek. B. Tasarruf ve yatırım kaynaklarının artırılması. C. Bankacılık sisteminin etkin çalışmasını sağlamak. D. Paranın dolaşım hızını azaltmak. E. Toplam tasarrufları azaltmak. Çözüm. Tasarrufların artırılması için alınan önlemlerden birisi faiz oranlarının yüksek tutulmasıdır. Tasarrufların artması bir yandan yatırım yapılabilir kaynakları artıracak, diğer yandan da tüketimin kısılmasıyla ihraç edilebilir bir üretim fazlası oluşturacaktır. Yanıt B. Tasarruf ve yatırım kaynaklarının artırılması. 9. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar kararlarında uygulamaya konulan serbest döviz kuru politikası uygulamasının enflasyonu artırmasındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? A. Cari işlemler açığının kapanması. B. İthalatın pahalılaşması. C. Döviz talebinin azalması. D. İhracatın pahalılaşması. E. Özel kesim yatırımlarının artması. Çözüm. 1980'li yıllarda Türkiye'nin ithalatının yaklaşık %95'inin ham madde ve yatırım mallarından oluşması ve tekelci bir yapıda maliyetlerin büyük ölçüde fiyatlara yansıtılması nedeniyle TL'nin değer kaybetmesi sonucunda yurt içi fiyatlarda belirgin artışlar, enflasyon meydana gelmiştir. Yanıt B. İthalatın pahalılaşması. 10. Aşağıdakilerden hangisi 1980 öncesi dönemde yaşanan istikrarsızlıkların nedenlerinden biri değildir? A. Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlılığı. B. Serbest döviz kuru uygulaması. C. Yurt içi tasarruf oranının düşük olması. D. Türk lirasının değerinde ortaya çıkan olumsuz gelişmeler. E. Petrol fiyatlarındaki artış. Çözüm. Serbest döviz kuru uygulaması 24 Ocak 1980'de dış finansman sorununu çözmek üzere uygulamaya konulan bir politikadır. Yanıt B. Serbest döviz kuru uygulaması. 11. Aşağıdakilerden hangisi 1980 döneminde ihracatın artırılmasına yönelik uygulamalardan biri değildir? A. Döviz kurunun serbest bırakılması. B. Ücretlerin düşürülmesi. C. İhracatta vergi iadesi uygulaması. D. İhracat için düşük faizle kredi verilmesi. D. Talep artırıcı genişletici maliye politikası. Çözüm. 24 Ocak 1980 kararlarını zorunlu hale getiren temel nedenlerden birisi ödemeler dengesinde açıklar idi. Dış ticaret açığı ihracatın artırılması ve veya ithalın azalması ile mümkündür. Döviz kurunun serbest bırakılması, ücretlerin düşürülmesi, talep daraltıcı sıkı maliye ve para politikalarının uygulanması ihracatın artırılmasına yöneliktir. Yanıt E. Talep artırıcı genişletici maliye politikası. 12. 1. Yerli malın fiyatındaki düşüşler ülke ekonomisini reel kayba uğratmıştır. 2. Parasal destekler verilmesi sonucunda ülkede ihracat yapan kesimler lehine bir kaynak tahsisi ortaya çıkmıştır. 3. İhracat yapanların dışında kalan kesimler lehine yeniden dağılım ortaya çıkmıştır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri parasal desteklerin olumsuz etkilerindendir? Çözüm. Parasal destekler verilmesi sonucunda ülkede ihracat yapan kesimler lehine bir kaynak tahsisi ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle vergi iadesi ve ucuz krediler sadece ihracata verildiğinden diğer kesimler aleyhinde bir kaynak tahsisi ortaya çıkmaktadır. Yanıt C. 1 ve 2. 13. Aşağıdakilerden hangisi 1980 istikrar politikasının uygulama sonuçlarından biri değildir? A. Sanayi yatırımlarında önemli bir artış gerçekleşmiştir. B. Dış ödemelerde bazı rahatlamalar görülmüştür. C. Yurt içi pazar daralmıştır. D. Gelir dağılımı talebi kısılan kesimler aleyhine bozulmuştur. E. Büyüme hızında yavaşlamalar gözlemlenmiştir. Çözüm. 1980'lerde sanayi yatırımlarında ne özel sektörde ne de kamu sektöründe dikkate değer artışlar gerçekleştirilememiştir. Özel sektör yatırım yapmada isteksiz davranırken tasarrufları teşvik amacıyla uygulanan politikalar vergi gelirlerinin azalmasına neden olmuştur. Yanıt A. Sanayi yatırımlarında önemli bir artış gerçekleşmiştir. 14. Aşağıdakilerden hangisi 1980 istikrar politikasında yer alan önlemlerden biri değildir? A. Döviz kurunun serbestleştirilmesi, B. Yüksek faiz politikası, C. Ücretlerin artırılması, D. İhracatın artırılması, E. Kamu kesiminin daraltılması. Çözüm. 1980 öncesi dönemde yüksek seyreden ücretlerin 3 temel soruna neden olduğu düşünülmüştür. Bunlar yüksek talebin neden olduğu enflasyon, yüksek maliyet nedeniyle uluslararası rekabet gücünün azalması ve düşük tasarruf nedeniyle yatırım yapılamamasıdır. Bu nedenle bu politikanın uygulaması olarak ücretler düşürülmüştür. Yanıt C. Ücretlerin artırılması. 15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 istikrar politikasının sonuçlarından biri değildir? A. Dış borçlanmanın yavaşlaması, B. İşsizliğin artması, C. Gelir dağılımının bozulması, D. Enflasyonist baskının artması, E. İhracatın artması. Çözüm. Bu politikanın öncelikle hedefi dışa açılma ve dış dengenin sağlanması olmuş ve dışa açılma ve serbest döviz kuru önlemleri dış kredilerle desteklenerek bazı olumlu sonuçlar vermiş olsa da dış borçlanma devam etmiştir. Yanıt A. Dış borçlanmanın yavaşlaması. 16. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 istikrar programını kapsayan önlemlerden biri değildir? A. Kitlerin özelleştirilmesi, B. Tarımsal destekleme alımlarının daraltılması, C. Vergi indirimleri yoluyla emek arzının ve üretimin artırılması, D. Merkez Bankası'nın yeniden yapılandırılması, E. %139 civarında bir devalüasyon yapılması. Çözüm. 5 Nisan İstikrar Programı paketinde yüksek oranda kit zamları, %138,9 oranında bir devalüasyon, kitlerin özelleştirilmesi ve kapatılması, tarımda destekleme alımlarının daraltılması, Merkez Bankası'nın yeniden yapılandırılması, kamu kesiminde maaş ve ücret artışlarının mevcut bütçe ödenekleri ile sınırlı tutulması, tekel ve akaryakıttan alınan vergi ve fonların yükseltilmesi, ek vergilerin getirilmesi gibi çeşitli önlemler kapsanmaktadır. Yanıt C. Vergi indirimleri yoluyla emek arzının ve üretiminin artırılması. 17. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan kararlarının kapsadığı önlemlerin yöneldiği temel hedeflerden biri değildir? A. Enflasyonu düşürmek, B. Türk lirasını istikrar kazandırmak, C. Ekonomik büyümeyi sağlamak, D. Sosyal kalkınmayı sürdürebilmek, E. İthalatı artırmak. Çözüm. 5 Nisan kararlarının kapsadığı önlemlerin yöneldiği temel hedefler enflasyonu düşürmek, Türk lirasına istikrar kazandırmak, ihracatı artırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir bir temele oturtmak olarak özetlenebilir. Yanıt E. İthalatı artırmak. 18. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan programının sonuçlarından biri değildir? A. Kamu açıkları artmaya devam etmiştir. B. İç ve dış borç stoku artmıştır. C. Ödemeler dengesinde açıklar azalmaya başlamıştır. D. Kamu gelirleri beklenen düzeyde artırılamamıştır. E. Enflasyon oranı artmıştır. Çözüm. Türkiye ekonomisi 5 Nisan istikrar programının uygulanması sonrasında yeniden sıcak paranın etkisi altında yüksek faiz, düşük kur, kısır döngüsüne girmiştir. İthalattaki artışlara karşı ihracatın sınırlı miktarlarda artması sonucunda ödemeler dengesinde açıklar artmaya başlamıştır. Yanıt C. Ödemeler dengesinde açıklar azalmaya başlamıştır. 19. Fiyat istikrarına ulaşabilmek amacıyla ana hedef olarak kullanılan para arzı ve döviz kuru gibi Nominal değişkenlere ne ad verilir? A. Reel çıpa, B. Nominal çıpa, C. Reel balans etkisi, D. GSYİH deflatörü, E. Döviz endeksi. Çözüm. 2000 yılında uygulanmaya başlanan enflasyonla mücadele programında nominal çıpı olarak döviz kurunun kullanıldığı bir para politikası çerçevesinde enflasyonu aşağı çekmek için döviz kurları enflasyon hedefine göre belirlenerek önceden açıklanmış, likidite gelirlerinde ise yabancı kaynak girişine göre izin verilmiştir. Yanıt B. Nominal çıpa. 20. Ülkemizde 2000'li yılın başlarında IMF ile imzalanan Standby Anlaşması ile desteklenen ekonomik istikrar programı hangisidir? A. Güçlü ekonomiye geçiş programı, B. Enflasyonla mücadele programı, C. 5 Nisan İstikrar Programı, D. 24 Ocak Programı, E. Kaynak Paket Programı. Çözüm. 2000'li yıllarda uygulanmaya başlanan enflasyonla mücadele programı 3 yıllık bir sürede enflasyon düşürmeyi ve büyüme ortamını yeniden sağlamayı hedeflemiştir. IMF ile imzalanan Standby Anlaşması'nda da desteklenen bu programla sıkı maliye politikası ve kapsamlı yapısal reform önerilmiştir. Yanıt B. Enflasyonla mücadele programı. 21. Enflasyonla mücadele programının ardından güçlü ekonomiye geçiş programının uygulanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizler, B. Hükümet değişikliği, C. IMF'nin bu yöndeki isteği, D. Uluslararası konjonktürdeki değişiklikler, E. Avrupa Birliği ile görüşmelerin başlaması. Çözüm. Döviz kuruna dayalı enflasyonla mücadele programı Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sonuçlanınca yeni bir ekonomik istikrar programına gerek duyulmuş ve krizden çıkmak ve istikrarsızlık yaratan yapısal sorunları ortadan kaldırmak amacıyla IMF ile imzalanan Standby Anlaşması gözden geçirilerek güçlü ekonomiye geçiş programı adı altında yeni bir istikrar programı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yanıt A. 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizler. 22. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programının temel hedefleri arasında sayılmaz? A. Piyasa koşullarında rekabet gücünü geliştirmek, B. Ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek, C. Kaynak kullanımında verimliliği artırmak, D. Faiz oranlarını düşürmek, E. Yatırımları artırmak. Çözüm. Güçlü ekonomiye geçiş programında temel hedefler ekonomide sürdürülebilir bir gelişme ortamını sağlayarak kaynak kullanma sürecindeki verimliliği artırmak, dışa açık bir yaklaşımla piyasa koşullarında rekabet gücünü geliştirmek, böylece ekonomide büyümeyi, yatırım ve istihdamı artırmak olarak vurgulanmıştır. Yanıt D. Faiz oranlarını düşürmek. 23. Güçlü ekonomiye geçiş programının nihai hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A. İhracatı artırmak, B. Bütçe açığını azaltmak, C. Refah düzeyinin kalıcı bir şekilde yükseltmek, D. Enflasyonu düşürmek, E. İşsizliği azaltmak. Çözüm. Verimliliği artırmak, rekabet gücünü geliştirmek, ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek gibi hedefleri olan ekonomiye geçiş programının nihai amacı refah düzeyini kalıcı bir biçimde yükseltmektir. Yanıt C. Refah düzeyini kalıcı bir şekilde yükseltmek. 24. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programının alt hedeflerinden biri değildir? A. Dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadeleyi sürdürmek, B. Bankacılık sektöründe kapsamlı bir yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek, C. Bankacılık kesimi ile reel sektör arasında sağlıklı bir ilişki kurmak, D. Enflasyon hedefleri ile uyumlu bir gelirler politikası sürdürmek, E. Ekonomide sürdürülebilir bir gelişme ortamı sağlamak. Çözüm. Ekonomide sürdürülebilir bir gelişme ortamını sağlayarak kaynak kullanma sürecindeki verimliliği artırmak, güçlü ekonomiye geçiş programının temel hedefleri arasındadır. Yanıt E. Ekonomide sürdürülebilir bir gelişme ortamını sağlamak. 25. Siyasal otorite tarafından kamu iktisadi teşebbüslerine verilen görevler veya bu teşebbüslerin ürettiği mal ve hizmet fiyatlarının maliyetin altında belirlenmesi sonucu ortaya çıkan zarara ne ad verilir? A. Net zarar, B. Bilanço zararı, C. Görev zararı, D. Brüt zararı, E. Program zararı. Çözüm. Siyasal otorite kitlerin içinde teşebbüs veya görev amaçlı fiyatlar belirler. Bu fiyatlar maliyetten küçük ise ortaya bir zarar çıkar. Bu zarara görev zararı denir. Bu zarar kamu bankaları açısından en önemli sorun olarak görülmüştür. Yanıt C. Görev zararı. 26. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programı uygulamasının sonuçları arasında yer almaz? A. Cari ödemeler dengesinin fazla verilmesi. B. Borç yükünün azalması. C. Büyümenin artması. D. Talebin canlanması. E. Sermaye girişlerinin artması. Çözüm: Güçlü ekonomiye geçiş programı uygulanmaya başlandıktan 2 yıl sonra cari işlemler dengesi 6.8 milyar dolar civarında açık vermiştir. Yanıt A. Cari ödemeler dengesinin fazla vermesi. 27. Güçlü ekonomiye geçiş programı uygulaması sonrası ortaya çıkan cari açık hangi hesap adı altında kapatılmıştır? A. Sermaye hesabı. B. Net hata ve noksan hesabı. C. Cari işlemler hesabı. D. Rezerv hesabı. E. Turizm hesabı. Çözüm: 2003 yılı cari işlemler dengesi 6.8 milyar dolar civarında açık vermiş. Bu açık da net hata ve noksan denilen kalemle kapatılmıştır. Net hata ve noksan kalemi ödemeler dengesinde nereden sağlandığı veya nereye ödendiği bilinmektedir. Döviz gelir ve giderleridir. Yanıt B. Net hata ve noksan hesabı. 28. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programı uygulamasının olumlu sonuçlarından biri değildir? A. Ekonomi yeniden büyüme sürecine girmiştir. B. Enflasyon oranlarında düşüşler gözlemlenmiştir. C. Bankacılık sektöründe yapısal düzenlemeler gerçekleşmiştir. D. İstihdam yaratmayan büyüme gerçekleşmiştir. D. Dış ticaret hacmi büyümüştür. Çözüm: Türkiye'nin yapısal sorunlarından birisi olan işsizliğe ilişkin olarak dikkate değer gelişmeler sağlanamamıştır. Bu yüzden istihdam yaratmayan büyüme kavramı gündeme gelmiştir. Yanıt D. İstihdam yaratmayan büyüme gerçekleşmiştir. 29. Aşağıdakilerden hangisi 2006 ve sonrasında enflasyon hedeflerinin tutturulamamasının nedenleri arasında sayılmaz? A. Dünya enerji fiyatlarındaki gelişmeler. B. Küresel dalgalanmalar sonucu ortaya çıkan sermaye çıkışları. C. Kuraklık nedeniyle tarım fiyatlarındaki artışlar. D. Mali disiplin kaygısıyla artırılan dolaylı vergi oranları. E. Konut sektöründeki fiyat düşüşleri. Çözüm: Türkiye'de enflasyon hedefinin tutturulamamasının nedenlerinden biri de yapısal nedenlerdir. Enflasyon düştüğü halde konut sektöründe özellikle kiralarda beklenen düşüş meydana gelmemiş. Buna benzer katılıklar enflasyon oranlarının beklenen düzeyde düşüşünü engellemiştir. Yanıt E. Konut sektörünün fiyat düşüşleri. 30. Aşağıdakilerden hangisi 2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisine etkilerinden biri değildir? A. Dış ticaret açığının artması. B. Dövizin pahalılaşması. C. Sermaye çıkışındaki artışlar. D. Ekonomide daralma görülmesi. E. Faiz dışı fazlanın azalması. Çözüm: Bu dönemde dış ticaret dengesinde olumlu gelişmeler sağlanması, katma değeri yüksek mallar satılması dış ticaret açığını azaltmıştır. Yanıt A. Dış ticaret açığının artması. 31. 2001 sonrasında uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programının 1980 sonrasında ilk defa ulaşılan olumlu sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Dış ticaret dengesinin sağlanması. B. Bütçe denkliğinin sağlanması. C. Doğal işsizlik oranı. D. Tek haneli enflasyon. E. Cari işlemler dengesi. Çözüm: Bu politika uygulamaları sonucu enflasyon %6'lara kadar inmiştir. Bu oranla Türkiye ekonomisinden 1980 sonrasında ilk defa tek haneli enflasyon anlamına gelmektedir. Yanıt D. Tek haneli enflasyon. 32. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'ndan 1970'lere kadar olan dönemde hakim olan kalkınma görüşünün ögelerinden biri değildir? A. İthal ikamesi. B. Planlama. C. Serbest döviz kuru. D. Kamu müdahalesi. E. Kamu yatırımları. Çözüm: 1970'lere kadar olan dönemde sabit döviz kuru politikası uygulanmıştır. Yanıt C. Serbest döviz kuru. 33. Türkiye'de 2000 yılında döviz kurumunun normal çipi olarak kullanılarak uygulanan istikrar politikası aşağıdakilerden hangisidir? A. 24 Ocak kararları. B. 5 Nisan istikrar politikası. C. Enflasyonla mücadele programı. D. Güçlü ekonomiye geçiş programı. E. Enflasyon hedeflenmesi programı. Çözüm: 2000 yılında uygulanmaya başlanan enflasyonla mücadele programında nominal çipi olarak döviz kuru kullanılmıştır. Yanıt C. Enflasyonla mücadele programı. 34. 2008 küresel krizi sonrasında Türkiye'de bütçe dengesi nasıl etkilenmiştir? A. Borç yükü değişmemiştir. B. Kamu kesimi borçlanma gereği sıfırlanmıştır. C. Faiz dışı fazla azalmıştır. D. Borç yükü azalmıştır. E. Faiz dışı fazla artmıştır. Çözüm: Küresel krizin etkisiyle 2009-2010 yılları ortalamasında faiz dışı fazla %1'in altında düşmüştür. Yanıt C. Faiz dışı fazla azalmıştır. 35. 1980 öncesinde uygulanan ithal ikameci sanayileşme politikasının belirleyici özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Yurt içi talebe yönelik üretim. B. İhracata yönelik üretim. C. Yurt içi girdi kullanımı. D. Nihai mal ihracatı. E. Girdi ihracatı. Çözüm. 1980 öncesi ekonomik yapının belirleyici özelliği devlet öncülüğünde yürütülen ithal ikameci sanayileşme politikalarıdır. Buna göre yurt içi talebe yönelik olarak yapılan üretimle büyüme sağlanacaktır. Yanıt A. Yurt içi talebe yönelik üretim. 36. 24 Ocak 1980 istikrar politikasının dayandığı temel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Keynesyen yaklaşımı. B. Post Keynesyen yaklaşımı. C. Parasalcı yaklaşım. D. Müdahaleci yaklaşım. E. Fonksiyonel maliye yaklaşımı. Çözüm. 24 Ocak 1980'de ihracata dayalı büyüme politikaları olarak belirlenen bu istikrar programı temelinde parasalcı yaklaşıma dayanmaktadır. Yanıt C. Parasalcı yaklaşım. 37. Devalüasyonun dış ticaret dengesi üzerindeki kısa dönem etkisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Dış ticaret açığını artırır. B. Dış ticaret fazlası yaratır. C. Dış ticaret açığı yaratır. D. Dış ticaret açığını azaltır. E. İhracatı ithalata eşitler. Çözüm. 1978 ve 1979 yılında yapılmış devalüasyonla dış ticarete geçişi bir iyileşme sağlanmış, yani dış ticaret açığı azalmış oldu. Yanıt D. Dış ticaret açığını azaltır. 38. Yerli paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesine ne ad verilir? A. Tazi etkisi. B. Revalüasyon. C. Devalüasyon. D. Dışlama etkisi. E. Resesyon. Çözüm. Yerli paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesine devalüasyon, değerinin artmasına revalüasyon denir. Yanıt C. Devalüasyon. 39. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan İstikrar Programı çevresinde alınan önlemlerden biridir? A. Tarımda destekleme alımlarının arttırılması. B. Yurt içi talebe yönelik üretim. C. Kit ürünlerinde indirim. D. Türk lirasının değerinin artırılması. E. Ek vergilerin getirilmesi. Çözüm. Bu program kapsamında ek gelir ve emlak vergisi konuldu. Yanıt E. Ek vergilerin getirilmesi. 40. Aşağıdakilerden hangisi 1980 öncesi dönemde yaşanan istikrarsızlıkların nedenlerinden biridir? A. Serbest döviz kuru uygulaması. B. Petrol fiyatlarındaki azalış. C. Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlılığı. D. Yurt içi tasarrufların yükselmesi. E. Türk lirasının değerlenmesi. Çözüm. Ekonomide tarımın payının yüksek olması ve tarımın doğa koşullarına bağlı olmasından kaynaklı istikrarsız seyir bu politikanın başarısız olmasını sağlamıştır. Yanıt C. Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlılığı. 41. Aşağıdakilerden hangisi 2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisine etkilerinden biridir? A. Dış ticaret açığının artması. B. Sermaye girişi. C. Faiz dışı fazlanın artması. D. Döviz kurunun azalması. E. Enflasyonun artması. Çözüm. 2006 ve sonrasında enflasyon hedefleri genellikle tutturulamamıştır. Bunun nedenleri arasında dünya enerji fiyatlarındaki artışlar, tarım fiyatlarındaki yükselişler mevcuttur. Yanıt E. Enflasyonun artması. 42. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1970'lerde yaşanan istikrarsızlığın nedenlerinden biridir? A. Talep yetersizliği. B. İşletmelerin küçük ölçekli olması. C. Sanayi sektörünün dış rekabet gücünün yüksek olması. D. Şehirleşme oranının düşük olması. E. Dış fazlanın oluşması. Çözüm. İşletmelerin küçük olması sonucu üretim yapısı değişen talebe ayak uyduramamıştır. Yanıt B. İşletmelerin küçük ölçekli olması. 43. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası dışa açık büyüme politikası sonucu ele alınan önlemlerden biridir? A. Serbest döviz kuru uygulaması. B. İhracatın azaltılması. C. Ücret maliyetlerinin artırılması. D. Kamu kesiminin payının yükseltilmesi. E. Faizlerin düşürülmesi. Çözüm. 24 Ocak kararları doğrultusunda uygulanan programın temel bileşenlerinden birisi döviz kurunun serbest piyasada belirlenmesidir. Yanıt A. Serbest döviz kuru uygulanması. 44. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan İstikrar Paketi'nin amaçlarından biridir? A. İthalatı artırmak. B. Türk lirasının değerini düşürmek. C. Dış açık vermek. D. Kamu açığı vermek. E. Enflasyon düşürmek. Çözüm. 5 Nisan İstikrar Paketi'nin temel amaçları enflasyonu düşürmek, Türk lirasını istikrar kazandırmak ve ihracatı artırmaktır. Yanıt E. Enflasyonu düşürmek. 45. hangi yıllarda oluşan krizle birlikte güçlü ekonomiye geçiş programının uygulanması gerekli hale gelmiştir? A. 1995 ve 1996, B. 1970 ve 1971, C. 1980 ve 1981, D. 2000 ve 2001, E. 2007 ve 2008. Çözüm: 2000 yılı Kasım ayında ve 2001 Şubat ayındaki krizlerle birlikte yeni bir istikrar programına gerek duyulmuş ve güçlü ekonomiye geçiş programı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yanıt D. 2000 ve 2001. Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.